Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kid'i Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Büşra Eser. Bu bölümde Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Veysel Candan Canoğlu hocamızla İBAN dolandırıcılığı hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam dinleyenler için sizi kısaca tanıyabilir misiniz?
Ben Doktor Öğretim Üyesi Veysel Candan Canoğlu. İşte Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuk Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bu kadar yeter herhalde. Genelde bazen çok kasar ya bu soru, evet.
Teşekkürler hocam.
Teşekkürler.
Bugün dijitalleşen dünyamızda neredeyse her gün kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran ancak kötü niyetli kişilerin elinde birer tuzağa dönüşebilen kritik bir konuyu, IBAN dolandırıcılığını konuşacağız. Yanlışlıkla hesabınıza para geldi diyen bir mesajdan, icra takibiniz var diyen sahte aramalara kadar uzanan bu geniş ve tehlikeli ağdan, kendimizi nasıl koruyabiliriz, hukuki haklarımız nelerdir ve bir anlık dalgınlık hayatımızı nasıl etkileyebilir? Tüm bu soruların yanıtlarını konunun uzmanı Kocaeli Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Veysel Candan Canoğlu hocamızla birlikte arayacağız. Hocam son dönemde en sık karşılaşılan IBAN dolandırıcılığı yöntemleri nelerdir?
Şimdi IBAN dediğimiz bir banka hesap numarası. Yani şöyle söyleyeyim, Türk Ceza Kanunu'nda ya da işte ceza kanunlarında IBAN dolandırıcı şeklinde bir suç maddesi geçmiyor. Bu suçun işleniş yöntemiyle ilgili bir husus. Tabii IBAN mesela yöntemlerinden bir tanesi fake bir şekilde IBAN üretilmesi veya başkasının olan IBAN adresinin işte numarasının ele geçirilmesi ya da işte IBAN'lar arasında bir transfer varsa onun görülmesi, izlenmesi şeklinde olabiliyor. Bu tabii çeşitli özel hayatın gizliliği, mülkiyet hakkı gibi bir takım temel hak ve hürriyetlerle ilişkili. Son zamanda artan IBAN dolandırıcılığımız husus aslında siz tabii ki değerli öğrencilerimiz de çok iyi bildiği üzere yakınlarınızdan mutlaka vardır yani. IBAN banka hesabını başkasına kullandırması yoluyla oluyor. Bir banka hesabı oluyor. Bu banka hesabı kişiye aittir. Kişinin sadece kendisinin kullanması gerekir. Ama bir takım işte ücret ya da işte gönül hatır ilişkisiyle başkasına veriliyor. Tabii burada her durumda suç oluşmuyor. Onu mutlaka söylemek lazım. Yani aslında banka ile kişi arasında, banka kullanıcı arasında bir hesap sözleşmesi yapılır. Bu özel hukuk kapsamında bir sözleşmedir. Yani bir nasıl bakkaldan bir şey alırken bir sözleşme yaparsanız yani yazılı olmasa bile aslında bu özel hukuk kadar bir şey. Alım satım sözleşmesidir. İşte banka ile aranızda bir takım sözleşme var. Yani bir sözleşme var ve bir takım hükümler var. O hükümlerin bir tanesi banka hesabını sadece kişinin kendisini kullanması gerekiyor. Şimdi bu yükümlülüğe aykırı davranıldığı zaman otomatik olarak bir takım sorumluluklar söz konusu oluyor. Ama bizim son zamanda konuşmamız husus şu. Birisi iyi niyetli şekilde ya da kötü niyetli şekilde yani para alıyor ya da para almıyor. Banka hesabını birisine veriyor ya da işte birisi diyor ki senin hesabına bir para gelecek, bu parayı alıp bize verir misin ya da işte sana para vereceğiz, sen işte bunu başkasına EFT yapacaksın. Yani aslında bir nevi kara para aklama söz konusu. Şimdi kara para aklamanın çeşitli yolları var. Bunlar tabii artık MASAK ve işte devletimizin ilgili birimleri iyi bir şekilde mücadele ettiği için dolandırıcılar her zaman, ki gerçekten çok zeki insanlar dolandırıcılar, bizden yani adli şeyler sadece bizim ülkemizde değil bütün ülkede böyle, bütün dünyada böyledir. Her zaman bir adım daha önde oluyorlar ve insanların duygularını suistimal etmek konusunda çok çok iyiler. Şimdi öğrenciler de tabii daha böyle iyi niyetli insanlar oldukları, hayatla daha böyle kötülüklerle karşılaşmadık için böyle işte bir küçük ücret karşılığında işte iyi niyetle banka hesaplarını başkasına verebiliyor ve bu durumda işte maalesef suçta bir araç olarak onların kullandıklarını görebiliyoruz. Şimdi tabii şöyle bir sıkıntı var, yani banka hesabını kullandıktan her zaman bir suç işlemiş olur mu? Ben buna katılmıyorum. Yani son zamanlarda bakıyorum, hani bazen böyle uygulayıcılar, yani hakim, savcı, avukatlar veya işte bizim meslektaşlarımız banka hesabı kullandırıp ama suçu bilen ya da bilmeyen cezalı şeklinde bir yorum yapıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bizim ceza kanunda sorumluluk için suçun bir takım unsurları vardır. Bu unsurlardan bir tanesi maddi unsurdur. Maddi unsur suçun dış dünya yansı objektif, yani birisine banka hesabını vermesiyle evet bu unsur oluşur, ama ikinci unsur dediğimiz şey manevi unsur var ya. Kişinin bir iç dünyası olması lazım. Kişi o banka hesabını kullandırırken suç işlediğini biliyor mu? Biliyor yetmiyor, bir de istemesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben sizden şu an diyelim bir kalem rica ediyorum. Sizden kalemi aldım. Gidip buna başkasını bıçakladığım zaman siz burada sorumlu olur musunuz? Olmazsınız zaten, çünkü bilmiyorsunuz. İşte banka hesabında da böyle bir durum var. Şimdi mesela bunu arkadaşlarıma ya da soruyorum. Çünkü son zamanlarda çok fazla soru gelmeye başladı. Ya diyorum ki işte sevgili arkadaşımın diyelim işte bana bir para yatacaktı. Kira yatacak. İşte evim var benim ya da bir yerden para gelecek. Ama ben işte telefon numaranı değiştirdiğim için giremiyorum bankaya. Acaba sana gelse sen bana gönderir misin? Çekip verir misin? Şimdi ben bunu reddetmem. Arkadaşlarımı sorum, arkadaşlarım reddetmez. Diyelim mesela bu suç, bu para bir suçtan kaynaklanmış olsun. Şimdi burada ilgili kişinin ceza sorunu olacak mı? Şimdi iyi niyeti anlıyorum ben. Yani bilmediklerini düşünmek istemiyorum. Çünkü bir şey var. Halkı aydınlatmak söz konusu. Çünkü insanları eğer biz hani bilip bilmeme gibi bir şey yaparsak, yani hukuk bilmek gerçekten çok şey. Ben de ceza hukuku, yani ikinci sınıfta hukuk fakültesi, birinci sınıf öğrencisi bile bunu bilmiyor. İkide görmeye başlıyoruz. Ve çok çok sonra yorulmaya başlıyoruz. Devam da ediyoruz yani. Hala bitmedi. Çünkü hukuk bir derya deniz. Ama işte insanlar... Hukuk bilmeyenler bu aradaki farkı gözetemedikleri için hadi biz biraz korkutalım. Yani banka hesabını başkasına verirsen ceza alırsın. Bu şekilde bir çağrı var. Evet, iyi niyetli yapılıyor ama ben bunu doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Çünkü şu oluyor. Diyelim haberlerde görüyorsunuz işte banka hesabını kullandığı birisine ceza aldı. Sonra başka bir haber görüyorsunuz. Yargıtay verilen cezayı bozdu. Niye? Çünkü bilmiyormuş. Ama öyle açıklama yaptılar. Hani bilmese de ceza verilebiliyordu. Ama Yargıtay bozmuş. Ki bozma kararı gerçekten var bu arada. Yani ceza verdi de var. Cezayı bozdu da var. Mesela geçen sene 2025 Kasım ya da Aralık, yani 2-3 ay içerisinde verilmiş bir karar var. Bir öğrenci hesabını kullandırıyor bir 2-3 defa. Sadece o kadar, yani karşına bir ücret almadın iddia ediyor. Hani ispatlanmamış en azından. Hani öyle iddia var ama ispatlanmamış. Burada diyor bilmiyordu diyor ve verilen cezayı Yargıtay bozuyor. Yani böyle bir şey de var. Şimdi insanlarda bende de oluyor. Mesela son zamanlar işte kira talih tavdi ya da başka şekilde hukuki sorunlar da oluyor. Kendi alanıma girmeyen hususlarda. Ben de diyorum acaba hangisi doğru? Şimdi o yüzden ben doğru olan, evet belki anlaşılması ya da anlatılması zor ama bunun bence konuşulması gerekiyor. Yoksa insanların kafasının soru işareti olunca, zaten bu soru işaretini yenmektir bizim amacımız. Yoksa dolandırıcılar her zaman bu soru işaretinde şüpheden yararlanacaklardır ve insanları dolandıracaklardır. O yüzden müsaade ederseniz çok detaya girmeden kısaca anlatayım. Şimdi dolandırıcılık suçu, yani banka hesabını kullandırması suç mudur? Hangi durumlarda ne tür suçlar olabilir? Şimdi Türk Ceza Kanunu dışında bir takım kanunlar var. Tabii ben ceza hukukçusuyum ama bunların hepsine vakıf olmam mümkün değil. Çünkü TCK'da bile bir 300 küsür tane suç tipi var. Diğer kanunlara bakıyoruz. Diğer kanunlarda da yaklaşık 200 yakın suç içeren ceza hükmü var. Şimdi bunlardan bir tanesi suç gelirlerinin aklanmasına dair kanun. 5549 sayılı kanunda bir hüküm var. Ve bu hüküm 15. maddesinde bir düzenleme var. Düzenleme diyor ki işte bir yükümlülerin nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse. Yani şu oluyor, banka hesabı A kişisinin ama A kişisi B kişisi adına hareket ediyor. İşte burada diyor ki bu işlemleri yapmadan önce, ama bu işlemlerde de kimlik tespiti gerekiyor. Bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası vardır. Yani banka hesabını birisine kullandırmak suç mu? Evet suç. Dolandırıcılık suçu mu? Kesinlikle değil. Ama hangi suç oluşturuyor? İşte bu 5549 sayılı kanun 15. maddesindeki suç oluşuyor. Peki yaptırım nedir? Gördüğünüz gibi işte gayet düşük. Peki bu yine de hafif bir suç mudur? Suçtur ama ertelenme ya da hükmün açıklanması, geri bırakılması olsa da bir ceza tehdidi söz konusu ve özellikle öğrenciler için şöyle bir sıkıntı var. Öğrencilerin önemli bir kısmı biliyorsunuz KPSS ya da işte diğer devlet memurluğu, kamu kurumunda çalışmak istiyor. Devlet memurluğu kanununda bir yıl bir süre sınırı var. Eğer bir yıl dan ya da işte avukatlar, hakim, savcılar 2 yıl ya da bunlar değişebiliyor. Bundan fazla bir hapis cezası alınırsa memuriyet söz konusu olmuyor. Ha, onun dışında da önemli tabii ki. Ne olabiliyor? Bir özel yere gittiğiniz zaman size adli sil belgesi istiyor. İşte E-Devlet'ten çıkartıyorsunuz. Onun birkaç yıl var. Birkaç yıl sonra adli arşive atanıyor ama adli silde görünüyor. E-Devlet'ten o görüntü zaman diyor ki evet diyor, sen banka hesabı kullandırmışsın. Evet, gençliktir. Olur öyle şeyler diyenler olacaktır. Affedilecektir. Önemsenmeyecektir. Ama bazısı da diyecektir ki ya ben bunu bilmiyorum. Şimdi kafamı riske atmayayım. O nedenle hiç tehlike almayayım diye işe almayacaklar. Yani özel sektörde bir iş bulmak çok zor olabilir. Değer mi? 3.000, 5.000, 10.000 lira için hiç değmez. Bir de şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar bunu yapıyor. Evet, bu zamana kadar mesela kararları da baktım ben. Bu suçtan dolayı verilen karar sayısı oldukça az. Aslında çok fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizde kanunlar mevcut, yürürlükte kalıyor ama uygulamada bir takım olaylar oluyor. Ondan sonra uygulamaya başlıyor. Bence bu kanun maddesinden dolayı yapılan soruşmalar da artacaktır. Şimdi mesela birazdan şey deneyeceğim. Dolandırıcı suçundan dolayı cezasını deneyeceğim ama buna bence bir engel yok. Yani ceza verilebilir. Ya dolandırıcı suçunda evet bir kast aranır. Banka hesabını başkasına veriyorsan evet kastın vardır. Biliyorsundur, istiyorsundur. Ama ben suç olduğunu bilmiyordum. Ya öyle bir şey yok. Çünkü bizim ceza kanunlarında şöyle bir kabul var. Diyorlar ki ceza kanunu, yani bir suç ve ceza içeren norm, hüküm mutlaka bir kanunda olur. Bu kanunda yasama tarafından, gazi meclisimiz tarafından yapılır. Resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe gider. Tabii onu da Cumhurbaşkanımız gönderiyor. Yani bayağı uzun bir süreç ve resmi gazetede herkes her zaman erişebilir. Orada diyor herkes görebilir. Herkesin gördüğünü varsayılıyor. O yüzden Türk Ceza Kanunu 4. maddesinde genel bir hükümdür. Bütün suçlar geçerlidir. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Yani ben bilmiyordum. Hayır, öyle bir şey yok. Çok çok çok istisna durumu. Mesela yabancı birisi gelir. Burada işte kendi ülkesinde suç olan birisi bir şey işlemiştir. Anca bu tür küçük suçlarla falan uygulandığını görüyoruz. Onun dışında bir ceza sonuçluk durumu söz konusu değil. Şimdi buraya kadar anlattıklarımı bir söyleyeyim. Eğer kişi kendi banka hesabında kimlik tespiti gerektiren bir işte başkası hesabına kullandırtırırsa, burada dediğim gibi 6 ay işte 1 yıllık falan bir hapis ve adli para cezası veya söz konusu adli para cezası söz konusu olabiliyor. Peki ikinci durum ne? Daha ağır olan dolandırıcı suçu. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde nitelikli dolandırıcı suçu düzenleniyor. Bundan dolayı çok fazla ceza veriliyor. Bu özellikle diyorlar ya işte 3 yıl 5 yıl hapis cezası verilebiliyor. İşte o madde bu madde. Şimdi dolandırıcı suçu temel hali var. İşte diyor ki hileli davranışlarla, kanun maddesini okuyorum. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası verilir. Şimdi bu suçun temel şekli var. Bir de cezayı ağırlaştıran nitelikli hali var. Bunlardan bir tanesi 158. maddenin 1. fıkrasının F bende düzenleniyor. Diyor ki bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle bu suç işlenirse. Yani şöyle oluyor. Bir IBAN bilişim sistemidir, banka hesabıdır. Buna girilip banka hesabı daha net giriyor. O IBAN hesabı kullanarak dolandırıcı suçu işlenirse. Mesela nasıl oluyor? Arıyorlar, diyorlar ki merhaba. İşte biz bilmem ne devlet destekli, muhtemelen sizi arıyorlar, sürekli engelleme ve şikayet etmeme rağmen hala arıyorlar. Devlet destekli işte bilmem ne için, internet için arıyoruz. İşte sizin bir modem kullandığınızı tespit ettik. İşte modem fazladan para vermişsiniz. Daha ucuza bir modem alabilirsiniz. O nedenle bize şu an 2000 lira gönderirseniz aile kişi internetiniz 200 liraya falan düşecek. Ve insanlar da tamam diyor. Buna parayı gönderiyor 2000 liraya, 3000 liraya. Küçük cüzi miktarlar yani. Tabii böyle sürümden kazanıyorlar artık. Çünkü dosya sayısı çok fazlaysa bunlara ulaşılamıyor. Çünkü insanlar bir de şey oluyor ya, 1000 lira 2000 lira kaybettim. İşte bunun için savcılığa falan mı gideceğim? Buna değineceğim birazdan. Neyse ondan sonra ki parayı gönderiyor. Diyelim bu A kişisi telefonu arayan dolandırıcı. A kişisi işte B kişisini aradı. B kişisinden parayı aldı. Şimdi burada A kişisi B'yi dolandırdı. A fail, B mağdur. Mağdur parayı gönderdi. C'nin hesabına gönderiyor. Şimdi bu C'nin hesabındaki para eğer bir şikayet ya da bir soruşma kovuşma olursa burada kara para ortaya çıkacak. İşte bu C'deki parayı aklamak lazım. Nasıl aklayacağız? İşte o C'deki para başka bir banka hesabına göndermemiz gerekiyor. O da nasıl oluyor? C kişisi yolda gidiyor. Mesela Einstein'le gidiyor. Diyor ki kardeşim bakar mısın işte ben diyor işte iş adamıyım. İşte bir takım sıkıntılar var. Vergi vermek istemiyorum. İşte bize her ay para geliyor. Sana 100 bin lira vereceğiz. Sen o parayı mesela çekip bize vereceksin. Ya da işte bir şekilde vereceksin. Kripto olarak göndereceksin. Şimdi D kişisi de öğrenci. Diyor ki tamam abi diyor. Saf bir insan. Bir de diyor bizde şey var. Psikolojik olarak da insanlar kolay erişmek istiyor. Kolay zengin olmak istiyor. Tabii enflasyonist ortamın da bir etkisiyle. Hemen hızlıca zengin olayım ki hani köşeye döneyim mantığı var. Ama biliyorsunuz ki ucuz fare sadece kapanlarda olur. Bu arada bir parantez açayım. Belki bunu çok konuşmak gerek ama bu temel bir hayat felsefesi tavsiyemdir. Kolay bir şey, kolay bir başarı varsa kesinlikle unutun. Kesinlikle kandırılıyorsunuzdur. Yani çok ihtimal dışı. Kesinlikle. Çok ihtimal dışı. Hiç onlara girin. Bu tabii bütün şeyler yani ceza hukukunda bütün olaylar bir şey yapmayın. Kolay bir şey varsa bir sıkıntı vardır kesin. Ya da çok şanslısınızdır ya da Allah'ın çok çok sevdiği bir kulusunuzdur. Öyle söyleyebilirim. Şimdi D kişisi bu parayı aldı. Ondan sonra parayı bankadan çekti ve gitti bu sefer işte yine C'ye verdi. Şimdi buradaki kişiler neydi? A fail. A nitelikli dolandırıcı suçunu işlemiş oluyor. Yani dolandırdı. B burada mağdur. C de burada. Keşke kalemler yazsaydı. Umarım yanlış söylemiyorum. C de işte banka hesabı oraya gönderdi. Öğrenciyle konuştu. Öğrenci de D. Şimdi burada D'nin ceza sorumluluğu var mı? Önce şunu söyleyeyim. A'nın bir kere ceza sorumluluğu var. Fail. Bizi çok ilgilenmiyor. C'nin de var. C de fail. Dolandırıcı suçunu iştirak ediyor. Peki D kişisi yani öğrenci bu suça iştirak ediyor mu? Şimdi D kişisi eğer iştirak ediyorsa yani detaya girmeyeyim. Asli fail, dolaylı fail, müşterek fail ya da işte çeşitli adlandırmalar ya da işte farklı statüler yardım eden azmettiren gibi. Ancak bu kalıba uygun olursa cezai sorumlu olabiliyor. Şimdi biraz önce anlattığım şey banka hesabını burada kullanma var mı? Banka hesabını aslında tartışılır. Bence tam yok. Çünkü parayı alıp çekiyor. Yani başkasına kopya verseydi biraz önce anlattığım o suç olurdu. İşte burada o suçta gidemedikleri için ve bu tür şeyler çok arttığı için savcılar soruşturma başlatmaya başladı. Soruşturma açmaya başladı. Ve mahkemeler de kabul ediyor. Ama şuna bakmıyorlar. Şimdi bizde suçun bilerek ve istenerek işlenmesi gerekir. Yani taksirle işte trafik kazalarındaki gibi bazen böyle şeyler var. İşte taksirle yaralama, öldürme gibi. Onlar çok istisnadır. Bir suçtan sorumluluk gerekiyorsa kast lazım. Türk Ceza Kanunu madde 21'e göre kast suçun kanun tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek işlenmesi. Ve bu sadece bizim işte 2005 yılında yürürlüğe giren kanunumuz değil. Bu yüzyıllardır böyle. Hatta yani İslam Ceza Hukuku'na da bu çok tartışılmıştır. Hatta olası kast müessesi ona dayandıranlar da var mesela hocalarımızdan. Ama gelin görün ki şu an nitelikli dolandırıcı suçundan İştirak için kast aranmaz bir noktaya geldik ve bu çok sıkıntılı bir durum. Hani öğrencileri korkutmak amacıyla söyleyebilirim. Evet korkutmak amacıyla teoride ve kanunda mümkün değil ama uygulamada ceza verilir mi? Evet ceza verilebiliyor. D'nin burada sorumlu tutulabilmesi için, yani öğrencinin burada sorumlu tutulabilmesi için bir şüphe duyması yeterli değil. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi D'nin yanına geldiler. İşte enstitüsel oturuyordu D öğrenci. Yanına geldiler. Dediler ki işte sana para vereceğiz 100 bin lira. Bize işte 5 bin lirasını çek. 95 bin lirasını getir. Tamam dedi. Gitti getirdin. Şimdi bir kere yaptı. Şüphe duyar mı? Şüphe duyar. Ben şüphe duyarım yani. Herkes duyar. Yani bir 15-20 yaşındaki bir insan bile şüphe duyar. Peki bu iştirak için yeterli midir? Ha, iştirak için yeterli. Çünkü Türk Ceza Kanunu madde 41... olması gerekir. Hemen bakayım. 40 der ki suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı gerekir. Yani bilmek ve şüphe bunlar çok farklı şeyler. Peki kast nedir? Bilmek istemek. Peki nasıl bilebilir? Yani şunu da bilecek. Ya bunlar 100 bin lira kesin bir işler çeviriyor. Hayır bu da yeterlidir. Ya bunlar bir dolandırıcı suçun işledi. Çok detaya gerek yok ama hangi suç olduğunu bilecek. Çünkü vergi suçu da olabilir. Bu kadar genel değil. Nokta atışı hangi suç olduğunu bilecek ve bu suça katılacak. Neden? Neden böyle? Çünkü insanların çok temel bir hakkı var. İnsanlar kendi kaderini tayin etme hakkına sahip. Yani bu çok çok uzun zamandır olan bir şey. Sadece modern değil. Çok yani millattan öncelerde bile tartışılan şeylerden bir tanesi. Peki nedir insanın kendi kaderini kendisini tayin etmesi? Şudur. Biz hepimiz doğduk. İşte toplum sözleşmeleri belki falan girebiliriz. Hani çok şey geçeyim. Modern devlet diyor ki ben diyor senden cezalandırma yetkini aldım. cezalandırma etkisi bende. Ben bir kamu düzeni kurdum ve bu kamu düzeni kurallarına uymakla yükümlüsün. Diyor ki bazı kurallar benimsedim. Bunlara aykırı davranırsan sana yaptırım vereceğim. Ama diyor bazıları yazmıyorum ya da bazıları çok hafif geçiriyorum. Ama bazı yaptırımlar var. Mesela bu hapis cezası, adli para cezası gibi. Ben bunu karşına bu yaptığım görüntüyle suçluyorum. Ve bunları mutlaka kanun düzenliyorum. Biraz önce söyledim ya işte Gazi Meclisimiz işte çıkartıyor bunları. Sadece o çıkartıyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı gönderiyor. O da veto edebiliyor. Yani önemli bir süreç var. Öncesi komisyonlarda falan var. Bunun mantığı şudur. Biz bir alan belirledik. Bir alan var. Ve bu alanda diyor ki devlet istediğini yapabilirsin. Ama diyor ben buraya bir tane şey çizdim, daire çizdim. O suç diyor. Mesela o diyor dolandırıcılık suçu. Onun içine girersen ben sana diyor ceza veririm. Fiilin bu. Fiilin nedir? Birisini dolandırmak. Bizzat dolandırmasan bile mesela dolanacak numaraları vermek. Yani telefonu bizzat konuşan kişi olmasan ya da telefon numarasını başkası verdi. Oradan gelen parayı alıyorsun. Mesela bu da bir suçtur. Bunlar net belirli olması lazım. Eğer biz bunları net belirli şekilde benimsemezsek insanlar kendi kaderini kendisi tayin edemez. Yani kaderini tayin etmek kastım şu. Fiil işleyip suçlu olma ve karşına hapis cezası, adli para cezasına hükmü olma. Bundan bahsediyorum. O yüzden kanun ilkesi çok önemli. Ve kanun olabilecek sık olması lazım. Ve bizdeki kanun diyor ki eğer diyor sen dolandırıcılık suçunda işleyeceksen bilişim suretiyle bunu mutlaka bilmen ve istemen gerekiyor. Şimdi burada öğrenci diyelim para kazanmak istiyor. Hiçbir şey yok. Adamlar dolandırıcılar da geldi işte dedi işte A kişisi C kişisi dolandırıcıydı. Gel dedi ki öğrenci para kazanmak istiyorsan bunları şey yaparım. O da ikisi nereden para kazandınız? Bir tane yalan uydurdu ve gerçekten de suçla hiçbir alakası yok. Oldukça detaylı ki gerçekten ağızları çok güzel laf yapar onların. D de buna inandı. Parayı çekti verdi. Şimdi D'nin burada ceza sorumluluğu yok. Bak yargıta kararları da var böyle. Ha şimdi mesela ben bunu söyleyince insanlar şunu anlayacak. Ya demek o zaman benle gideyim banka hesabım kiralayayım. Hayır o değil. Biliyorsan ya da öngörebiliyorsan yani şu var bilmek ve istemek bir de olası kastettiğimiz bir husus var. Evet şüphe yeterlidir ama belirli bir dereceyi aşan şüphe söz konusu ise mesela bana şu an birisi gelse dese ki işte kardeşim böyle böyle bir durum var işte sana parayı gönderelim. Ben de ki parayı nereden buldunuz? O işte bir şey söyleyecek. Mesela ben de bu artık olası kasta girebilir. Çünkü benim durum da bunu el veriyor. Bir yaşanmışlığım da var. Yani kişileri mağdur failleri ayrı ayrı kişilerin ayrı değerlenmek lazım. Çünkü 15 yaşındaki bir kişiyi kandırmak daha kolay ama beni kandırmak en azından bu tür konularda daha zor ve ben daha şüphe seviyesi alta gelir benim ceza sorum söz konusu olabilir. O yüzden bu toplara girmemek lazım. Şimdi bir diğer suç tipi ise şu. D'nin ceza sorumluluğu söz konusu olan. Şimdi Türk Ceza Kanunu 282. maddesinde bir suç tipi var. O da kara para aklama suçu derler buna. Ama madde başlığına bakıyorsunuz. Madde başlığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu. Okuyorum diyor ki alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini. Yani mesela dolandırıcılık suçu işte alt sınırı 6 aydan fazla 1 yıl hatta nitelik dahil sanırım 3 yıl olması lazım. Hatta 5 yıl falan oluyor bu 4 yıl olması lazım bilişim sistemle işlenince 4 yıl oluyor. Diyelim ki dolandırıcılık suçu işledin bundan kaynaklanan mal varlığı var yani mesela para ya da başka bir şey. Ya da biliyorsunuz Taksim'de gittiyseniz belki orada çok lüks polis aramaları falan da var. Özellikle bu kahve şirketleri ve mesela güzellik merkezleri. Tabii hepsi değil yani öyle bir şey söz konusu ama güzel kara para aklanan şeylerden bir tanesi. Mesela bu şekilde alınıyor. Diyor ki yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemleri tabi tutan kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis veya 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 3 yıldan başlayan bir hapis cezası var. 20 bin güne kadar adli para cezası. Bu tabii ki şeyde iştirak bir de diyor ki ikinci fıkra. Birinci fıkradaki suçun işlenmesini iştirak etmeksizin bu suçun konusunu oluşturan mal varlığı değerini bu özelliği bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi. Yani daha fazla olabiliyor. Yani öğrenciler başta olmak üzere tabii herkese çağrımdır. Eğer birisi bir suçtan elde ettiği bir gelir varsa o suç evet iştirak etmemiş olabilirsiniz ama o suçun aklanması, sisteme sokulması yani konusunda bilerek ve isteyerek ya da öngörerek, tam net bilmeseniz de öngörerek bu davranışlarda bulunursanız sizin de ceza sorumluluğunuz söz konusu olabilir. Çok fazla suç tipi var. Bunlar mesela bazıları. Ben tekrar etmek istiyorum. Bu benim görüşümdür. Hani ceza verilmez tarzındaki. Çünkü kast lazım. Hani Yargıtay ya da Yargıtay'ın kararları da var yani benim görüşüme uygun olan. Ama yine de tavsiyemdir. Kimseye hiçbir şekilde vermeyin. Ama hiçbir şekilde derken tabii yabancılara vermeyin. Yakınlarınıza verebilirsiniz. Ben açıkçası bu tekrar başta söylediğim gibi korkutma durumunu çok olumlu karşılamıyorum. Yani banka hesabını kimseye verme. Ya mesela şu an bir arkadaşınız istese, ya benim arkadaşım istese ben açıkçası bir sorarım ne yapacaksın, ne edeceksin diye. Ve para mesajı olacaksa düşünürüm yani, niye düşünmeyeyim? Şimdi kimse vermem etmem diyemez. Çünkü bizim toplumumuzun bir gerçeği var. Bizim Türk milleti çok yardımsever bir millet. Tanımadığı bir insana bile yardımcı olabiliyor. Şimdi evet, uygulayıcıların ve akademisyenlerin sakın banka hesabını başkasına vermeyin şeklindeki direktifleri, tavsiyeleri evet, iyi niyetli olabilir ama bunun kötü sonucu da şudur. Bizim toplumumuzun ayarının bozulması. Sadece şunu hatırlatayım size. Bugün bir erkek bir kadını dövse ortalıkta acaba erkekler o kavgayı ayırır mı? Bugün kaç kişi ayırır? Bir de mesela 5 yıl önce kaç kişi ayırırdı? 5 yıl önce daha fazla kişi ayrıldı. Mesela 1-2 tane dava var. Onlarda farklı yorumlar, ismini söylemek istemiyorum ama yanlış verildiği için, lanse edildiği için şöyle oldu. Ya işte demek ki kadınla erkek arasındaki kavgayı ayırırken işte erkeğe tokat atarsan ayıran kişi de hapse girebiliyormuş. Şimdi böyle verildiği için haberlerde insanlar böyle duydu ve dediler ki aman bana ne. Ya da işte bir tane olay vardı, bir yarı yine çok konuşulmuştu. Olayı görüyor, yine kavga ayırmak için trafikte tanık. Mesela bunu sanık olarak yazıyorlar. Şimdi insanlar şunu düşünüyor. Ya ben orada tanık, kavgayı gördüm. Bir de gittim ihanette kavga ayırmaya çalıştım. Ama ben burada sanık oldum. Nasıl oluyor bu iş? Ve gerçekten hiçbir şey yoktu yani. Çok da güzel müdahale etmişti. Çok iyi niyetliydi ve davranışları çok iyiydi. Mesela bu kişiye ceza verildiğini lanse edildi ama Yargıtay tarafından bozuldu sonra. Şimdi mesela böyle olunca insanlar şunu düşünüyor. Ya demek ki yardım edersen devlet ceza veriyor. O zaman ben yardım etmeyeyim. Şimdi böyle bizim toplumumuzun temel taşlarından olan bir tanesi var. Yardımseverlik özelliğini işte biraz törpülüyoruz. Ben o yüzden karşı çıkıyorum. Yoksa öyle suça teşvik gibi bir durum söz konusu değil. Ya iyilik yapmak isterken bu tür kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ben buna karşıyım. Tabii karşı olmam sadece böyle kişisel görüşüm değil. Dayandırdığım şeyler de var. Mesela benim dayanaklarımdan bir tanesi bahsettim. Türk Ceza Kanunu diyor ki eğer diyor bir suç işleyeceksen diyor mutlaka kastın olacak. Peki yeterli mi? Başka hususlar da var ama bunun anayasada yazan bir şey var. Ki benim doktora tezimdir. Anayasa madde 38 der ki ceza sorumluluğu şahsidir. Yani bir kişi ancak kendi işlediği suçtan dolayı sorumlu olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Öğrenci eğer başkasının işlediği dolandırıcılık suçuna iştirak etmemişse onun işlediği suçtan dolayı cezalandırılamaz. Bakın çok temel bir ilke. Ben hatta bu şey yazarken bazen böyle bilmeyenler olabiliyor. Biliyorsunuz bizim toplumun bir temel özellikleri biraz da herkes her şeyi çok iyi biliyor. İşte bu ilke işte hala şey falan var mı diye. İşte alın bakın ihlal ediliyor. Yani bu objektif sorumluluktur. Şimdi objektif sorumluluk dediğimiz şey bir kişi hukuka aykırı bir davranışta bulunur. En ilkel sorumluluk tipi kolektif sorumluluktur. Biliyorsunuz kabileler arasındaki savaş. Sonra sınırlandırılıyor. Diyorlar ki en azından bir kişi hukuka aykırı bir şey yapsın sadece ona ceza verelim. Ama sınırı yok. Yani işte biraz önce dediğim şey ben sizden bir kalem aldım. O kalemle gittim mesela bir uçağa F-16 ya da F-16 düştü mesela. O da işte bir yere yangın çıkardı. Orada mesela yangından siz sorumluluk tutuyorsunuz. Objektif sorumluluk böyle bir şey. Yani çok da şeyleri var. Burada banka hesabını bilerek, bilmeyerek, daha doğrusu bilmeyerek başkasının işlediği suçun aklanmasına kullandıktan öğrencinin cezasında işte objektif sorumluluktur. Yani cezasının şahsi ilkesine aykırıdır. Cezasının şahsi ilkesi TCK'da düzenlenir. Anayasada düzenlenir. Ya çok temel bir ilke yani çok yüzyıllardır oluşmaya başlamış bir ilke. Yani şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de yeri var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kimse başkasının günahından sorumlu tutulamaz. Kişi sadece kendi işlediği günahtan sorumlu tutulur, cezalandırılır. Ahirette hesabını görür diye. İşte Bakara'da, Enam'da bir de biliyorsunuzdur bazı ayetler tekrarlanıyor. Yani 10-15 tane ayet var böyle Kur'an-ı Kerim'de. Ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var. Ya da veda hutbesinde mesela. Mesela Hazreti Muhammed veda hutbesinde sanırım 1-1,5 sayfa falandır veda hutbesi. Orada şunu söylüyor. Baba çocuğun işlediği günahtan, çocuk da babanın işlediği günahtan sorumlu tutulamaz tarzına bir söylem var. O kadar önemli. Ve düşün yani bunun işte 7. asırda yani 610 itibaren hani bu olay bitmiş olması gerekirken biz hala bunları konuşuyoruz. Yani çok temel bir ilke.
Hocam peki sahte faturalar veya banka arayüzlerindeki taklit eden mesajlarla IBAN bilgileri nasıl ele geçiriliyor?
Şimdi burada bilişim sistemleri çok alanıma girmiyor. Çünkü teknolojiyi de bilişim dolancılar çok çok iyi kullanabiliyor. Bunlar bir ara şey olmuştu hatırlarsanız. Sadece IBAN değil tabii ki. IBAN numarası dediğimiz aslında banka hesap numarası ilişkili bir şey. Onu banka hesap numarasına bazı şey konuluyor. Eklemeler falan oluyor. Çeşitli çıkarımlarda da bulunabiliyor. Hatırlarsınız belki bundan birkaç yıl önce çok artmıştı. Bu ATM işte bankamatiklerde para giriş, kart girişin olduğu yerde bir cihaz yerleştiriyorlar. O kart bilgilerini kopyalıyordu. Sonra hatta Türk Ceza Kanunu 245 Taksim A maddesi getirdi. Bu işte bilişim suçlarında kullanılan aletlerin satılması, kabul edilmesi, ithal edilmesi tarzında bir şey getirdi. Çok güzel düzenlemedi ve mesela ondan sonra azaldı. Tabii ki bitmedi. Suç hiçbir zaman bitmeyecek ama bu tür önlemler alınabilir. Onun dışında maalesef yani ben de ya da başkaları da vardı. Ben mesela şu an banka hesabım başkalarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgisayarlarımızda çok fazla virüs var. Yani başkasının bilgisayarına sızmak çok çok mümkün. Çok rahat bir şekilde sızılabiliyor. O olabilir. Yani internet alışverişi yapıyorsa olabilir. Tavsiye vereyim. Tavsiye şu olabilir. Ben mesela birkaç yıldır şunu yapıyorum. Mesela geçen ilk defa Fransa'dan kitap söylerken bunu kullanmıştım. Ek hesap çıkartabiliyorsunuz. Mesela internet alışverişi yapıyorsunuz banka hesabınızda ya da kredi kartınızda. Yani online dijital açık. Orada bir ek hesap oluşturun. O ek hesabı da limit tanımlayın. Mesela şu an ben artık öyle bir noktaya geldim ki işte dışarıdan damacanı söylerken bile işte limiti şey yapıyorum, artırıyorum mesela giriyorum işte 100 lira 200 lira giriyorum. Ondan sonra olunca hep günlükte sıfırlanıyor. Bu şekilde kapanıyor. Evet, bunu söylemek yeterli herhalde.
Hocam dolandırıcılar kurbanlarını ikna ederken hangi psikolojik tetikçileri kullanıyorlar?
Şimdi dolancılar çok sempatik olabiliyor. O yüzden sempatik insanlar tabii insanlar daha da hemen evet. güveniyor. Ve onlar işte dediklerini kırmak istemiyor. Böyle çok kibar insanlar olabiliyor. O yüzden biraz böyle psikolojik olarak da olabiliyor. Ben bu konuda tavsiye çok detaylı vermek istemiyorum. Çünkü şundan dolayı vermek istemiyorum. Bilmiyorum ve açıkçası ben de çok çekiniyorum. Şimdi mesela bazen şu oluyor, bir dolandırıcı arıyor telefonla birisine, bizim işte arkadaş ya da işte kişi neyse işte müstakbel ya da işte şey diyeyim mağdur diyeyim işte mağdur adayı. Mağdur da diyebiliriz aslında çünkü teşebbüs başlamış olabilir, işte teşebbüs olabiliyor belki. Konuşuyor dolandırıcıyla, dolandırıcı da olduğunu anlıyor ve konuşmak istiyor. Ben bunlara hiç girmek istemiyorum, normalde evet konuşurum, hiç de çekinmem. Şundan dolayı çekiniyorum, bundan bir 15 yıl önce, 15-20 yıl kadar önce... bir tane hocamız, bir ceza hukuku profesörü hocamız, çok çok çok iyidir. Telefonda kendisini birisi arıyor ve diyor ki işte başsavcı ya da işte bir vali gibi bir ismi söylüyor. Ondan sanırım 4 milyon lira mı 2 milyon lira falan para alıyor. O zaman çok çok iyi para. Yani çok çok iyi para. Şimdi, ve bu mağdur ceza hukuku profesör hocamız. Şimdi ben şunu diyorum. Bu hocamız dolandırılıyorsa ben hayli dolandırılırım. O yüzden mesela benim başıma şu geldi birkaç defa. Dolandırıcı aradım. Hiç şey yapmadan kapattım. Çünkü dolandırıcıların bir kişiyi nasıl ikna edebileceğini bilemiyoruz. Ve gerçekten çok iyi bir şekilde ikna edebiliyor. Çünkü evet sempatik dedik ama hep söyleyelim. Bazı dolandırıcılar da şöyle oluyor. Mesela bazen hatta belki ayda bir telefonlara falan mesaj geliyor. İşte adınız bir terör örgütünün üyesi olarak karışmıştır, operasyon yapılacaktır, işte hakim savcıyız ya da avukatız, şuraya para getir ya da şundan para çek falan tarzı olabiliyor. Şimdi bu tür bir yöntemde korkutma var, yani sempatiden ziyade korkutma var ve hemen hızlandırmak istiyor. Mesela başkasıyla konuşacağım falan dediği anda hemen kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Bir böyle bastırma, korkutma, sindirme stratejisi güdüyorlar. Ya çok değişik stratejileri var. Ben kendime güvenmiyorum çünkü o kadar insan dolandırılıyorsa, yani çok çok büyük insanlar, bu sadece haberli yansıyanlardan bir tanesi. Eğer böyle çok büyük, çok iyi bildiğimiz insanlar dahi dolandırılabiliyorsa, ya beni hala hala dolandırırlar diye düşünüyorum. O yüzden beni mesela bir dolandırıcı aradığı zaman, tavsiyem odur. Beni bir dolandırıcı aradığı zaman, yani tabii anladığım zaman direkt kapatıyorum ve direkt engelliyorum. Bu kadar net. Hani hiç konuşmayın. Yani belki mesela bazıları çünkü şunu iddia ediyor. Dolandırıcı bana hipnoz etti. Beni hipnoz etti. Bilmiyorum, ben hayatımda hipnoz oldum onu da bilmiyorum. Olabilir, bilmiyorum. O yüzden bence hiç risk almaya gerek yok. Biraz çekinik, biraz korkak davranmak bence uygun olabilir. Yani ismini belki mertlik olarak da diyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz mertliğin 10'da 9'u çekinik davranmaktır. O yüzden bence hiç telefonla böyle dolandırıcı da yüz yüze olduğu zaman hiç direkt telefonla ya da işte şeyle muhabbeti kesin, telefonu kapatın.
Hocam, olağan dışı hesap hareketlerini nasıl tespit ediyor? Şüpheli bir para trafiği sonrası hesap dondurma ve bloke süreçleri nasıl işliyor?
Şimdi MASAK diye bir kurum var. Yani bizim ceza soruşturması Cumhuriyet Başsavcı tarafından yapılır. Kovuşmalarda işte bağımsız ve tarafsız mahkemelerimiz tarafından yapılır. Ağır ceza mahkemeleri, asli ceza mahkemeleri. Her birinin sahip olduğu yetkiler farklıdır. Bu bir suç şüphesi başlamışsa ceza mahkemesi kanunu madde 160 taksim 1'e göre Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başlatır. Bu soruşma kapsamında özellikle adli kolluk olan polis ve jandarmanın birimleri var. O birimler para transferlerine bakıyor, izliyor. Bir de bankaların ve ilgili kurumların da bilgi verme yükümlülüğü söz konusu. Yani para transferleri şey değil, o kadar hani eskiden kaldı belki zorluklar ama şu an gayet izlenebilir. Çünkü banknotlar var. Eğer bir banknot bir şey girdiyse, banka sisteme girdiyse nereden ne şekilde geldi gitti, onlar hepsi görülebiliyor. Bazen şöyle düşünüyorlar mesela eskiler. Mesela hatta şu an şeyde de görünebiliyor. Özel hukuk işlerinde de görülebiliyor bazen. Bu mesela konut alım satımlarında hani biraz suç dışı olacak ama konut alım satımları mesela elden veriyor. İşte bankadan çekiyor, veriyor falan filan. Ya devlet aslında bunları görüyor. Ya bu kadar basit değil. Yani sen hani devleti bu kadar çok küçük şeylerle hani kandıramazsın. 2026'da bu şey değil. O yüzden transferler kimden kime gitti bunlar görülebiliyor ama tabii devletin müdahale etmemesinin nedenleri şu olabilir. Bakar der ki evet bu iyi niyetli olabilir. Girmeye gerek yok diyebilir. Çünkü zaten hani şüpheli değil diye mesela müdahale etmiş olabilir. Ya da işte miktar düşüktür. Ya da işte iş yükü de çok fazla. Bir de son zamanlarda yani 50 bin 100 bin tane mahkumiyet ya da işte bir karar hüküm verildiği söyleniyor. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Belki daha da fazla artacaktır. O nedenle hani ben bir şekilde alayım parayı elden sonra sisteme sokayım. Yani öğrenci arkadaşlarımız için söylüyorum. Ya böyle şeyler düşünmeyin. Yani devlet gerçekten imkanları çok çok iyi ve çok iyi bir şekilde tespit edebiliyor. Yani devleti bu şekilde kandırmak mümkün değil.
Hocam, son olarak bizi dinleyenler için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır?
Şunu söyleyebilirim. Belki eksik kalan hususlardan bir tanesi şu olabilir. Şimdi dolandırıcılık suçuna iştirak işte bilme isteme olacaktır. Bir kere benim söylemim bu. Yani aslında bir savcılara, hakimlere de bir çağrı yapmak belki uygun olacaktır. Çünkü savcılar soruşma evresinde Cumhuriyet Savcısı görev alır ve soruşmanın patronu Cumhuriyet Savcısıdır. Yeterli şüphe ulaşması lazım. Cumhuriyet Savcıları bazen şunu yapıyor. Ben diyor hani suçlu olduğunu düşünüyorum. Ya da en azından bir şüphe var diye iddianame ekliyor. Sonra mahkeme kabul ediyor ve yargılama uzun bir şekilde sürebiliyor. Bir filtre görevi görülebilir ama tabii ki benim çağrım çok çok yeterli çünkü bu sadece benim değil, çok fazla çağrı var. Ben öğrenci arkadaşlara şunu demek istiyorum. Siz suçsuz olsanız bile savcılar hakkınıza soruşturma açabilir. Hakkınıza kovuşma dava açılabilir. Hakkınıza ceza verilebilir. Bu ceza Yargıtay tarafından bozulup sonra beraat edebilirsiniz ama arada mesela 2-3 yıl belki 5 yıl yargılanabilirsiniz. Dava zaman dışında zaten en az 8 yıl yani az bir şey dedi, bir de kesilmelerle birlikte 12 yıla kadar çıkabiliyor. Ya yani 12 yıl boyunca hakkınıza bir dava olabilir. Bunu mesela dedim yani korkutmak amacıyla aslında şey yapmak lazım. Belki burada korkutmak amacını ben de güdebilirim. Çünkü ben de çok çekiniyorum. Bir davaya ulaşmak gerçekten çok zor. O yüzden bence o toplara girmeye hiç gerek yok. Şimdi hakkınıza dava alması sıkıntılı. Çünkü dava alması sadece resmiyette duruşmaya gidip gelmeniz değil. Hakkınızda koruma tedbirleri uygulanabilir. Koruma tedbirleri dediğiniz şey şu. Sizin temel hak ve hürriyetinizin ceza mahkemesinin sınırlandırılmasıdır. Yani yakalanabilirsiniz. Gözaltına alınabilirsiniz. O nezarethanede kalabilirsiniz. Yetmez hatta suç ceza ya da mahkeme sizi tutuklayabilir. Tutuklama süreleri çok fazla. Yani bir gün tutuklamadan bahsetmiyoruz. Bir ay, bir yıl, iki yıl tutuklama olabilir. Ki bakıyoruz mesela 2-3 ay ya da 5-6 ay tutuklu kalanları görüyorum ben. Çünkü bazen maalesef tutuklamada yanlış uygulanabiliyor. Hakim onun suçsuz olduğunu düşünse bile ya ben şunu atayım en azından bir hafta, iki hafta, bir ay bir kalsın akıllansın diye. Öyle amacı dışında kullanıldığı da olabiliyor. Sonuç belki iyi olabiliyor ama hukuka aykırı bir durum ama yine de böyle uygulamalar olabiliyor. Yani kişi özgürlüğü, güvenliği, yani hareket etme özgürlüğüne dair müdahaleler olabiliyor. Ve bunun dışında mülkiyet hakkına yönelik de şeyler olabiliyor. Mesela banka hesaplarınıza bloke konulabiliyor. Yine geçen sene bir düzenleme getirildi. Gerçi geçen sene demek de çok şey değil yani, Aralık ayının sonunda geldi bir düzenleme. 25 ya da 24 Aralık'ta yürürlüğe girmiş olması gerekiyor. Artık bu bilişim sistemleri aracıyla işlenen dolandırıcılık suçunda banka hesapları mesela artık Cumhuriyet Savcısı tarafından da bloke olabilecek. Yani banka hesabınız bloke de olabilir. Mal varlığınız el konulabilir. Mesela tabii öğrencilerin çok benim yok en azından. Hani arabası ya da işte bir konut ya da başka bir şey varsa bunlara el koyma olabilir. Ya da mesela hiçbir şeyiniz yoktur. Herkesin çok güzel telefonları var öğrencilerimizin. Bu telefonlara el koyma da olabilir. Yani sonra telefon size iade edilebilir. Suçsuz olduğunuz ispatlanınca ya da suçta kullanıldığında. Ama işte o zaman da ne olacak? Şimdi bazen şu da olabilir, tazminat isteyebilirsiniz. Tazminat isteseniz tazminat çok sonra gelecek. Yani değer mi? Ben bunu sormak istiyorum. Yani bir 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 lira için hani suçsuz olsanız da suç işlemesiniz, suç iştirak etmeyi kalsanız olmasa bile bu toplara girmeye bence hiçbir şekilde gerek yok. Şunu da söyleyeyim isterseniz, müsaade ederseniz. Şimdi suçsuz olanların durumundan bahsettik. Yani banka hesabını kullanan bir öğrencinin önce işte bir teoriden bahsettik, yargıda kararından bahsettik. Hadi diyelim suçsuzdu ama hakkında soruşma kovuşma yapılabiliyor. Yani ceza yargılaması yapılabiliyor ve bu durumda zarar görebiliyor. Hadi bir de diyelim ki suçluysa ne olacak? Gerçekten suçlu. Şimdi şöyle bir algı var bizde. Suç işleyen kişi cezaevine girmiyor. Yanlış mı? Evet, bu birkaç ay önceye kadar çok doğru diyebilirdim. Ama artık bu kanun değişti bakın. Hatta bunu belki ulusal basına da söylemek, duyurmak lazım. Çünkü insanlarda şu var, 2016 yılında, 2020 yılında, işte 2023 yılında ve işte geçen sene denetim serbestlikleri ve koşullu salıverilmelerde bir takım şeyler oldu. Yani 10 yıl hapis cezası alan insanlar 2-3 yıl yattı çıktı. Ama bu durum işte değişti. 5275 sayılı ceza güvenlikleri infazı hakkında kanunda artık denetim serbestlik için en az 5 gün içeride kalması gerekiyor. Yani hangi suçtan olursa olsun, mesela 1 ay da olabilir, 5 yıl da olabilir, en az 5 gün kalacak. Ve koşullu salıverilmesine onda bir süre kadar yatacak. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim bilişim sistemleri dolandırıcılık suçunu işledi. 4 yıl hapis cezası aldı. Evet, bu 4 yıl içeride geçmiyor komple. Bu 4 yılın 2 yılı koşullu salıverilmede geçer. Yani dışarıdadır. 2 yıl sonra tahliye olur. 1 yıla denetim serbestlik olur. Yani içeride 1 yıl kalır. 1 yıl içeride kalır. 1 yıl dışarı tahliye olur. O bir yıl denetim serbestlik biraz daha böyle denetimde şeydir. 2 yılda yine dışarıda geçer. Bu bir yıla bazen böyle indirimler olabiliyor. Ama indirimler olsa bile artık bir yıl yatacak. Ya da bazen şu olabiliyor mesela 2 yıl hapis cezası alıyor. 2 yılı 2'ye bölüyoruz koşullu salıverilmesi. 1 yıl gitti. Geri kalan 1 yıl da denetim serbestlikten düşer. Geri kaldı 0. Yani yatar yok gibi görünüyor. İşte bu son kanun artık diyor ki en az 5 gün yatacaksın. Ve hatta 5 günden daha fazla, çünkü diyor ki denetim serbestliğinde ne kadar süre var? Diyelim işte 360 gün. 360 günün onda biri 36 gün oluyor. O zaman 36 gün yatacaksın. Yani evet, bu zamana kadar geçici kanunlarla bir takım değişiklikler yapıldı ama çok yerinde bulduğum bir düzenleme. Umarım devamı da gelir. İşte bu son düzenlemeyle artık bundan sonra işlenen suçlarda bu yeni kanun hükmü uygulanacak. Ve en az mesela 1 ay ya da 2 ay falan bir yatış durumu söz konusu olur.
Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İzninizle kapanışı yapıyorum.
Tabii, beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz hocam. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Ben program sunucunuz Büşra Eser. 11 Mart Salı Radyo Ki'de günün öne çıkan gelişmelerinin yerel ve ulusal gazete manşetlerine nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo Ki'de kalın.
Güne Bakış sona erdi.